Ayrım 17. Kanlı Topraklar. Orhan Kemal. Sayfa 250. 19. Sebze komisyoncusu Haydar'ın dükkanı, öteki sebze komisyoncuların dükkanları gibi sebze pazarına yakındı. Zemini beton, duvarları delik deşik, kapıya yakın yerde demir paslı bir baskül, şurada burada turfanda sebze, meyve koymaya yarayan küçük tahta sandıklarla teliz denilen çuval parçalarının saçılı bulunduğu 3 metreye 3 metre eni boyunda bir dükkandı ki henüz mevsim gelmediği için hiç iş yoktu. İş olmadığından da dükkanda hemen hemen kimseler bulunmaz, ayakları yeminili ya da çokluk olduğunca çıplak Arap kadınları, kızları, yaşlıları dükkanların yakınlarında, karşılarında filan bitmez tükenmez sonsuz bir sabırla bekleşirlerdi. Gene öyle. Havanın ayazına, yerlerin çamuruna aldırış etmeden bekleşiyorlardı. Dükkan sahipleri komisyonculara ta mevsim başında önemsiz birer makbuz karşılığı teslim ettikleri turfandaların paralarını bekliyorlardı. Aylar geçmişti üzerinden, mallar sandıklanıp sepetlenip Ankara İstanbul'a yollanmış, yollanan mallar maliyetinin kat kat fazlasına satılmış, paralar bankalarda birikmiş, biriktirmeyenlerinki ise barlarda, içkili lokantalarda, sazlarda yenmiş ya da metreslerin kollarına bilezik, kulaklarına küpe, boyunlarına kolye olup takılmıştı. Turfandalarının paralarından büyük bir kısmını hala bekleyenlerse sabretmek zorundaydılar. Gebermemişlerdi ya, ne olmuştu yani? İnkar mı ediliyordu paraları? Koskoca bir komisyoncu, tüccar, ticari şerefe haiz tüccarlar 5 paralık bahçecilerin hakkını mı yiyeceklerdi? Vereceklerdi elbet. Parayı sokaktan toplamıyorlardı ki isteyene al al diye veri versinler. Onların paraları da Ankara İstanbul'daki komisyoncularda bağlıydı. Onlar gönderirlerse bunlar da seve seve vereceklerdi. Sabır, sabrı cemil lazımdı. Babadan, dededen, dedelerin babası, dedesinden gelme bir sabırla, inatçı bir sabırla yıllar yılı beklerler, bir yandan da yeni mevsimin turfandalarını ekmekten geri kalmazlardı. Nasıl kalsınlar ki? Tutunacakları dal, tek güvenceleri turfandalarıydı. Ankara İstanbul'da ateş pahasına satılan turfandaları, onlar kavsara denilen örme büyük küfelerle komisyoncunun dükkanına döker, çok az bir para, daha çok da üzerlerinde alacakları yazılı küçük makbuzlarla yalın ayak, kanter içinde dönerlerdi bahçelerindeki turfandalara. Turfandalar bakım ister, emek isterdi. Yağmura, güneşe, ayaza karşı gelinceye dek çocuk gibi bakılacaktı. Bu bakımı onlar bilirlerdi, Çukurova'da en iyi. Ayaza, rüzgara karşı hasırlar, setler kullanırlar, yağmur yağmadı mı taşıdıkları sularla sularlardı. Ta Sultan bilmem kim zamanında Mısır'dan getirilip Adana, Mersin, Tarsus'a, tüm Hatay'a, İskenderun'a yerleştirilen bu Araplara, yerliler Arap uşağı, fellah diyorlardı ki Arap uşağı, Türk uşağı, fellah da çiftçi anlamına geliyordu. Yerlilerden hiçbir farkları yoktu. Onlar da bu yurdun düşmanlarına karşı yerliler gibi yerliler kadar silah kullanıyor, vergi veriyorlar ama yerlilerin haklarına kanun önünde sahip olsalar bile tuhaf bir çekimserlikle yerlilerden kaçınıyorlardı. Oysa onların da inadını zenginleri, mecliste mebusları, okumuş doktor, avukat, mühendisleri vardı ama her koyun kendi bacağından asılır. Mebuslar mecliste memleketin genel meseleleri, daha çok da mağlup sahiplerinin malları mülkleriyle ilgili meseleler üzerinde duruyor. Bu meseleler üzerinde konuşup kanun teklifleri yapıyor. Komisyoncu, tefeci, çeteciler elinde harap olan bahçecileri düşünmüyorlardı bile. Onlar beydiler, beyefendiydiler. Pırıl pırıl otomobilleri, ağızlarında pahalı sigara ya da proları, yepyeni elbiseleriyle memnun, mutlu, bugün Ankara, yarın İstanbul fırsatını buldular mı Avrupa, hatta Amerika'lara gidip dolaşıyorlardı. Elbette dolaşacaklardı. Okumuşlar, dirsek çürütmüşlerdi. Bahçeciler gibi gözü kapalı yaşamamışlardı ki. Onlar da okusalar, onlar da açsalardı gözlerini. Açmamışlarsa kim sorumluydu? Tıpkı yerli fakir fukarasına karşı yerli halli mallarının tutumu. Memleketin asıl emek işlerinde çalışanlar arasında zaten hiçbir fark yoktu. Bu yalnız Türkiye için değil, dünyanın bütün emekçileri bu bakımdan aynı bezin eniydiler. Halli mallılar da tabii aynı. Halli mallılar okumuşlukları, yeni elbiseleri, arabaları, sigaraları, fakir fukarayı kendi işlerinde küçülten, aşağılık duygusu veren konuşmalarıyla her zaman haklı görülmüşlerdi. Yer içer, gezer tozar ama bütün bundan sonra da gene onlar haklı olurlardı. Ne istiyordu berikiler? Neden oylarını veriyorlardı onlara? Meclis ya da meclislerde onların da ekmeğine yağ sürecek kanunlar çıkartıp daha iyi yaşamalarını sağlasınlar. Hayır, kime oy verdilerse olmadı, olmuyor, olmuyordu. Hep kendilerini, hep kendileriyle yakınlarını düşünüyorlardı. Onun için denize düşmüş, yılana sarılmışlardı. Komisyonculara sarılmışlardı dört elle. Ne varsa onlarda vardı. Bir ay, beş ay, on ay, bir yıl bekletir ama hiç olmazsa yine de birer parça bir şeyler verirlerdi. Mebuslar ya, seçimlerden önce akın akın gelir, halkı toplar, daha iyi geçimden, haktan, adaletten, dinden, imandan bahseder. Oyların kendilerine verilmesini isterlerdi. Hem de öyle ki mebus oldular mı dünyayı değiştireceklerdi sanki. Sanki onlar mebus oldu mu sokaklardan yağ bal akacak, bahçeciler bütün haklarına kavuşacak, haklarına kavuşunca da bahçeciliğin bitmez tükenmez dertlerinden geçtim, ellerine daha bol para geçecek, daha bol parayla da saz örtülü çamur kulübelerden kurtulup çoluk çocuklarına sıcak yemekler yedirebilecekleri tencereleri kaynatacaklardı. Her seçim yeni bir umutla gelmiş, sonra eski tas eski hamam oluvermişti. Zaman zaman gelen mebuslar halkı toplamış, ya sigara kutularının arkalarına ya da beyaz kağıtlara yazdıkları dileklerle çekilip gitmişlerdi. Ne anlayışsız insanlar diyeceğe geliyordu fakir fukaranın. Anlayışsız çünkü halkın dertleri belliydi. Daha iyi yaşamak. Un, bulgur, mercimek, fasulye, yağ, ekmek. İnsan gibi yatılıp kalkılan evler, yatak, yorgan, kışa karşı soba, hiç olmazsa mangal. İstekleri buydu ama nedense hiç bilmedikleri bir değilmiş gibi yazdıkları halde Ankara'ya gittiler mi unutuveriyorlardı. Haydar dükkana geldiği sıra emektar Arap uşağı derviş ilkbaharda lazım olacak kırık sandıkları çakıyor, onarıyordu. Dükkanın yanında, yönünde, ta karşı yapının yağmur tutmayan saçakları altında bekleşen Arap uşağı bahçeciler ayağa kalkmışlardı. Çarşambaydı bugün. Kilometrelerce uzaktaki bahçelerinden günlerdir çekilip çekilip geliyor, beyi göremiyorlardı. Dervişin Arapça anlattığına göre bey alacaklarının ardında Ankara İstanbul dolaşmış durmuştu. Niçin? Turfandacılara para verebilmek için. Bu kışta kıyamette derdi zoru neydi yoksa? Kendi için mi? Ne münasebet. Ona kalsa bu üzücü işi bırakır, dükkanını kilitler, basar giderdi kahvehanenin sıcağına, lokantanın içkilisine. İçiyordu. Evet ama niçin? Bahçeci turfandacılara hala paralarını veremediğinden üzülüyordu. Vallahi billahi çok üzülüyordu. Onların öyle yalın ayak, kirpas içinde, evlerinde gazsız, şekersiz, sabunsuz yaşayışlarını düşündükçe kahroluyordu ama Cenab-ı Allah, demek Cenab-ı Allah böyle istiyordu. Orta boylu, semiz, hatta tıkız bir adamdı. Masası başına geçti, başını avuçları arasına alarak ümitsizce düşünmeye başladı. Paşazade'nin arabasıyla gene dağ taş dolaşmışlar, dağların kazmadıkları yerini bırakmamışlardı. Halbuki kuyumcu Sırrı Usta remil atmış, istihareye yatmıştı. Tayin ettiği yerin şaşmaması lazımdı ama neden şaşmıştı? Günlerce sabahlara kadar dağ taş, yağmur çamur deme, sigara üstüne sigara, elinde avucunda neyin varsa harca, sonunda gel şu bok dükkana, bir de şu solucan herifler. Başını nefretle kaldırıp baktı. Ne var, ne istiyorsunuz? Bahçecilerin çoğu Türkçe bilmiyordu. Derviş Arapça, bey şimdi çok sıkıntılı, öğleden sonra gelin, dedi. Haydar sordu. Ne söyledin? Bey çok sıkıntılı dedim, öğleden sonra gelsinler. Masasından fırladı. Söyle onlara, beni fazla sıkıştırırlarsa vallahi de billahi de kapatırım bu dükkanı ha. Ne bu yahu? Ne zaman dükkana uğrasan buradalar. Tok sözlü, kuru, kupkuru bir ihtiyar bozuk Türkçesiyle daha ne zamana kadar bekleyeceğiz dedi. Hafta değil, aylardır gelip gidiyoruz beyim. Şu halimize bak. İlkbahardan bu yana aylar geçti. Yenisi gelecek neredeyse. Vazgeçtik. Bize avans ver bari de yeni turfandalara bakıp yetiştirelim. Haydar kıpkırmızı kesildi. Ne laftan anlamaz Allah'ın belası insanlardı bunlar yahu. Paşazade ile filan günlerce define aramışlar. İçkidir, yiyecektir, dağları kazacaklara yevmiyedir diye avuç dolusu para harcamıştı. Yoktu parası şimdi, yoktu işte. Bulup bulursalar da turfandaların yetiştirseler olmaz mıydı? Kuru ihtiyara bunlardan söz açmadı. Baba haklısın dedi. Günlerdir burada yoktum biliyorsunuz. Niye? Yaşlı adam çevresindeki genç yaşlılara baktı, sonra tekrar beye döndü. Biz ne bilek? Gördün mü? Bilmiyorsunuz işte. Ben size para bulabilmek için ta Ankara İstanbul'lara gittim. Komisyoncuları gördüm. Biliyorsunuz bütün paralarımız onlarda bağlı. Hala 5 kuruş yollamadılar. Cebimden masraf edip oralara kadar gittim ki ne koparırsam alıp getireyim de size dağıtayım. Bilmiyor muyum ihtiyaçta olduğunuzu? Kuru ihtiyar ağlamaya başladı. İhtiyaç, ah ihtiyaç. Torunlarım hasta. Kızım doğum yaptı. Bakanımız edenimiz yok. Doktor parasız gelmiyor. Ölecekler. Allah'ın bir ismi hakkı için ölecekler. Onlar öldü mü? Ben de öldüm. Üçte bire çalışıyoruz. O kadar bahçeyi kim ekecek? Mahsulü kim devşirecek? Ötekilerin dertleri de ondan başka değildi. Kadınlar kırış kırış yüzleri, içerilere çökmüş gözleriyle ağlaşarak "Acı bize bey," dediler. "Allah rızası için acı." Tam bu sırada Topal dükkandan içeri girdi. Dün gece arzusuna ulaşmış, Haydar'ın karısından da balını almıştı. Rahattı ama ne o? Ne bağırıyordu bu halim Selim Haydar? Kulak verdi. "Bana kim acısın? Almadan vermek Allah'a mahsus. Ben haşa, haşa Allah mıyım? Ben kimim? Ben de sizin gibi bir kulum. Sizin için Ankara İstanbul'lara gittim, avuç dolusu para harcadım. Nereden harcadım? Karımın, yeğenimin, dul yeğenimin bilezik küpelerini bozdurarak. Bana da yazık, bana da günah. Yalansam namussuz pezevengim ki Ankara'daki firavunlardan bir tek santim alamadım. Herifler apartmanları, köşkleri dikmişler. Oh! Acıyan size, bana acısın. İsterseniz, inanmıyorsanız kitap getirin, el basayım abdest alıp. Hep Müslümanız. Müslüman Müslümana yalan söylemez. Günahtır. Günahı kebairdendir. Din, Müslümanlık filan araya girince akan sular duruvermişti o saat. Kuru ihtiyar elindeki yıllanmış makbuzu yırttı, yırttı. Yırtıkları çamurlara saçtı, bastı gitti. Onu görenlerden birçoğu aynı şeyi yaptılar. Yapmayanlar da zamanı gelir herhalde alırız diye düşünerek kara donlarını ceplerine sokup savuştular. Topal, "Sen Defne'yi aramakta değil miydin?" diye sordu. Bıyık altından kıs kıs gülen Haydar, "Yavaş söyle, derviş duymasın," dedi. "Sahi neredeydin? Nerede olacağım? Defne'yi aramakta canım." "Lakin olmuyor efendi. Bizim kuyumcu arkadaş bu işlerin Allah'ı ama bir şey eksik mi ediyor ne? Beneksiz beyaz tavukta yanıldık galiba. Tavuğun kıçına yakın yerinde hafif bir benek olduğunu şimdi anlıyorum. Tılsım bozuldu tabii. Çok nazik işler birader. Sende ne var ne yok bakalım." Topal'ın kafasından gece geçti. Karı gerçekten okkalıydı. "Eşek Haydar, sen ne anlarsın karıdan? Sen karıdan değil, Defne'den de anlamıyorsun. Defne'den anlasan evdeki Defne'yi başkalarına yedirir misin?" "Ne olsun, hiç, bildiğin gibi." "Ağadan ne haber?" "Hiçbir haber yok ama yakındır. Lillahını şaşırırım yahu, hele hasbi geçsin." "Ne yaparsın?" "Ne mi yaparım? Onun Nedim gibi gelmişini, geçmişini. Bütün sırları elimde. Kozlarımı oynadım mı, onu memlekette duramaz ederim." Sigara paketini çıkardı, Haydar'a uzattı. Aldı, kendi de aldı. Haydar'ın çaktığı kibritle yaktılar. Topal ağız dolusu bir dumunu tavana üfledikten sonra "Mesele o değil," dedi. "Ne düşünüyorum biliyor musun?" Haydar, "Ne düşünüyorsun?" demek isteyerek baktı. "Diyorum ki en iyisi şu sebze komisyonculuğu işinde seninle ortak olmak. Dükkanı, dükkandaki öteberileri hesaplayalım. Nedir? Söz temsili 1000, 2000 lira. Yarısını sana nakden ödeyeyim." Komisyoncu Haydar hemen cevap vermedi. Masadan kalktı, arkasında elleri, dükkanın içinde bir süre dolaştı. Sonra Topal'ın karşısında kecerek durdu. "Hayır," dedi, "olmaz." Topal bozularak, "Niye?" "Dostluğumuz bozulur." "Nasıl yani? İşin içine ortaklık, para işi girdi mi, şeytan da birlikte girer. Sen beni dinlersen bırak bunu. Daha karlı, çok karlı işler var." "Ne gibi?" "Toprak, tarla işleri. Bu sefer bizi bir yere götürdüler. Hani şu Defne dalgası için. Bir Arap uşağı hoca var, onun yanına gittik. Bomboş tarlalar göze alabildiğince. Köylüler karınca gibi sarmış tarlaları. Sahipleri de bilmem hangi paşanın torunları mı, torunlarının çocukları mı. Ellerinde tapular, kadınlı erkekli 50 bin, 100 bin liralık tarlaları 3-5 bine veriveriyorlar. Toprakta iş var. Param olsa bir iki demez, birkaç parça kapatıveririm ama yok. Sen Nedim'in sakalının altına gir, sana ondan fayda var. Ulan herifi almışsın avucunun içine, daha ne istiyorsun?" Topal'ın aklı topraklara takılmıştı. "Demek 3-5 binle 50-100 binlik tarlalar ha? 20-30 bin harcadın mı, şerefsizim, Temur Ağa kadar tarlan olur. Temur Ağa kadar büyük bir çiftçi olmak." Topal'ın renkli belliği yine başlamıştı olanca canlılığıyla hayaller doğurmaya. Bu hayallerde uçsuz bucaksız tarlalarda çeşitli tarım araçları çalışıyor, topraklar ekiliyor, mahsul yetişiyor, güneşin altında biçer bağlar, harman makineleri çalışıyordu. Yalnız harman makineleri mi? Kamyonların tencere, tava, kazan çulları, kedileri, köpekleriyle alıp alıp kafile kafile götürdüğü pamuk toplayıcı yerli ırgatlar, çiftlik yapıları, üzerleri saz örtülü hayvan ahırları, damlar, çardaklar, akşamları meleşerek ya da böğüre böğüre yayrımdan dönen sürüler, Tencere, hereni denilen kazanlar dolusu sütler, tepsi tepsi kaymaklar, yayıklarda henüz dövülmemiş taze tereyağları. Nerede bu tarlalar, uzak mı? Tabii biraz uzak ama çok verimli tarlalar. Belli, birkaç sahtekar girmiş tarlalara, köylüyü de almış avucunun içine. Oh oh, tarlaların sahibi olup çıkmışlar. Halbuki asıl sahiplerinin ellerinde deste deste tapular, senetler. Vallahi beni dinlersen anlaş Nedim Ağa'yla, sıvayalım kolları. Çünkü ne diyorum sana? Arzullahi vasiya, geniş arazi. Herifler yıllar yılı sata sata bitirememişler. Durdu, Topal'ı gözden geçirmeye başladı. Topal'ı bir düşüncedir almıştı. Kafasında gene uçsuz bucaksız tarlalar, onun tarlaları. Tarlalarda harman makineleri, pamuk toplayan kadınlar, erkekler, çiftliğinin saz ya da kırmızı kiremit örtülü damları, yaylımdan dönen sürü, sürünün itişe kakışa, boynuzlaşa gelişi, havaya kalkan toz bulutları, karabaşların gürleyen havlamaları. Haydar, bu yakınlarda gene gideceğiz dedi. Tılsım bozuldu. Sen de gel gözünle gör. Bir yanı bataklık, bir yanı orman. Ne orman? Kuş cıvıltılığı, bülbüllerin dem çekişlerinden kafan şişer. Düşün. Demek 20-30 binle dünyanın tarlasını alırsın. İyi iş be. İyi de söz mü? Burada benimle ortak olup felahların ağız kokusunu dinlemektense, gördün işte, herifler Allah'tan Türkçe bilmiyor ki laf anlatasın. Koskoca adam ağlıyor. Erkek ağlar mı be? Ormanda tarlalara dahil mi? Haydar güldü. Arkadaşının tarla, toprak, çiftlik meselesinde nasıl iştahlı olduğunu biliyordu. Bakıyorum, seni birden sardı. Sardı ki sardı arkadaş. Giderken birlikte gidelim de gözümle göreyim. Nedim Ağa kolay. Benim de var birkaç kuruşum. Olmazsa toprağa bağlarım. Nedim'i de alır götürürüm bir gün. O da görür. Çünkü o da benim gibi tarla çiftlik meraklısı. Efendi düşün. Darphane gibi para kesen fabrikası var. Hala malda gözü. En çok da toprakta. Temür Ağa, Göceli Emin Ağa filan fabrikaya gelmez mi? Nedim'deki izzet ikramı görme. Kapılardan karşılamalar, diller dökerek çaylar, kahveler, biralar ikram etmeler. Akıllı deyustur ha. Aklı kesmese ki çiftçilikte iş yok, toprağa metelik bağlamaz şerefsizim. Haydar adamına, biz gidiyoruz dedi. Gelen giden olursa idare et. Hava bulanıktı. Yerler çamur. Yan yana Saydam Caddesi'ne çıktılar. Haydar sordu. Nedim seni bir daha aramadı mı? Yerimi bilmiyor ki arasın. Sen? Ben aramadım ama aramak lazım. Geçen gece fabrikanın oradaki Tahsin var ya, kebapçı Tahsin. Şu hani içmiştik. Tamam, oraya gittim. Kantarcının hamalları, Mirza filan da oradaydılar. Herifleri görme. Hepsi her yandan coştular adeta. Demek kantarcıyı hiçbiri sevmiyormuş. Avradı meselesini hele aşk olsun diyorlar. Haydar gülerek dirsek vurdu. Demek herif eliyle götürdüydü o gece evine. Topal bıyık altından güldü. Deyus mu ararsın? Tabii. Sonrası malum. El attım karıya, baktım. O da benim elimi tuttu. Halbuki uyuyor biliyordum. Kaçırır mıyım? Hemen randevu aldım. Şıp geldi. Avrat milleti. Tavlamayı bildin mi tamam. Haydar'ın yüzünden sıkıntının hafif karanlığı geçti. Topal bunu görmemişti ama baltayı taşa vurmaktan korkarak canım dedi. Avrat kısmı dini diyaneti, abdesti namazı unuttuğu şeytana layin girip içine oturuyor. Niye senin avradın için kimse bir şey söyleyemez? Haydar gene de şüpheyle baktı. Beş vakit namazında, niyazında insan yüzüne bakmaya sıkılıyor. Ben onu bunu bilmem. Avrat kısmı kendini namaza, oruca verecek. Vermedi mi bırak. Haydar neden sonra? Benim karım hani kendi yok Allah'ı var. Bazen takılırım da ağlayacak gibi olur. Vallahi ordunun içine bırakırım. Öyle karı bu zamanda. Dünya ahiret anam bacım olsun. Bunda tabii yalnız namazın orucun değil, benim de rolüm var. Avrat kısmının gözünü yıldıracaksın, senden korkacak. Bir kadın erkeğinden korkmadığımı bırak. İp takar oynatır. Benimki sıkı mı, vurdu mu gözünü patlatırım. Topal elindeki sigaranın ufalmış dibini bir piskede yolun kenarındaki su birikintisine fırlattı. Hani yüzün diye değil, sana da boynuz taktırabilmek için avratta mangal kadar yürek olmalı. Haydar tıkacını atmışçasına coştu. Sen benim gençliğimi bilmezsin. Allah'ımı inkar edeyim, babam sağ o zaman. Para oluk gibi avrat, yani dostum, bir değil 5-10. Biri bir yanımda, biri öbür yanımda. Üçüncüsü dizimde, ikisi ayakta hizmet ediyor, biri meze verir, öteki rakı. Düşün, o kadar karıyı idare edeceksin, hem de tövbe mırın kırın etmedikten başka birbirleriyle de hırlaşmayacaklar. Nasıl uğraşırlar? Sıkı mı? Sekizini, onunu doldururdum eve, gelsin rakı, gitsin şarap. Sarhoş oldururuk, nasıl? Lillos, anadan rüyan hepimiz. Bir hayat ki sorma. Deli İbrahim gibi. Padişah Deli İbrahim varmış ya, onun gibi. Bir sakalıma inci dizdirmediğimle balıklara para atmadığım kaldı. O karılardan biri bakışını yüzümden kaçırıp da yadırgı bir erkeğe baksın. Sıkı mı? Bakabilir mi yahu? Ben onu bunu bilmem. Avruda fazla yüz vermeyeceksin. İcap ederse döversin ama dövmeden, ne derler, ite vurmadansa korkutması hayırlıdır. O hesap işte. Şimdi bu benim avrat. Bilir deliliklerimi az çok. Sokak kapısını tak tak şıp atlar gelir açar hemen. Hele açmasın, hele geciksin yandı. Döver miyim? Ne münasebet. Bir baktım mı tamam. Ters kapıdan caddeye çıktılar. Bu cadde Adana'nın en işlek, hemen hemen en geniş, en hareketli caddelerinden biriydi. Sağda bankalar, solda sıra sıra kuyumcu dükkanları. Defineci Sırrı Usta'nın dükkanı da buradaydı. Öteki kuyumcu dükkanları gibi vitrinleri çeşitli altın bilezikler, yüzükler, kolye küpelerle dolu değildi. Dolu değildi çünkü Sırrı Usta hemen hemen bütün altınlarını definecilik uğruna harcamıştı. Yoksa eski ustaydı, iyi ustaydı. Tehcirden çok önceleri Ermeni kuyumcuların yanında gençlik yıllarını geçirmiş, onlardan kuyumculuğu bütün inceliğiyle bellemişti. Topal'la Haydar dükkana girdikleri sıra o küçük bir mermer heykel üzerinde çalışıyordu. Antikacı ve heykelciydi de Sırrı Usta. Gözünde beyaz çerçeveli oval gözlük heykelciğin üzerine kapanmıştı. Son rötuşlarını da yaptıktan sonra İstanbul'u dostuna gösterecek, daha sonra da toprağa gömüp yüzyıllar önceden kalmış hissini verecekti. Zaman zaman düşen yabancı turistler ya da Osmanlı Bankası'nın yabancı memurları İstanbul'dan sırf Çukurova topraklarından çıkarılmış eski Roma ya da Yunanlılardan kalma heykelcikler, antika eşya üzerine iş yapan İstanbullu kapalı çarşı antikacıları bunları satın alıyorlardı. Sırrı Usta ufacık kolsuz Venüs heykelciğinden gözlerini dükkana girenlere kaldırdı, adeta heyecanlandı. Haydar yine av getirmişti galiba. Buyurun dedi. Buyur Haydarcığım. Haydar Topal'ı tanıttı. Fabrikatör Nedim Ağa'nın ortağı, bir kelimeyle sağ kolu. Sırrı Usta'nın esmer yüzünden hafif bir pembelik geçti. Fabrikatör Nedim Ağa'nın ortağı mı? Yapma be Haydar. Ulan yaman adamsın diyeceğim ama. Elini uzattı, müşerref olduk. Topal, o şeref bana ait dedi. Aman efendim, rica ederim. Haydar bu sefer de Sırrı Usta'yı tanıttı. Bizim Sırrı Baba, canımız ciğerimiz. Hani her zaman anlatırım ya. Sırrı Usta gene kızarıp bozardı. Haydar yapma. Ben bu kadar... Haydar sözünü kesti. Bu kadar değil, bundan da çok iltifata, övgüye layıksın Sırrı Babasın be. Şakası var mı? Sırrı Baba de, orada dur. Haydi kahvelerimizi emret bakalım. Kuyumcu Sırrı Baba'ya vakit bırakmadan dükkanın ta arkasındaki tezgah başında çalışmakta olan çırağa, hadi oğlum, bana iyice kaynamış az şekerli, biliyorsun beyefendiye de. Topal'a döndü. Çok şekerliydi seninki değil mi? Evet dedi Topal, mektepli işi. Sırrı Usta gözlüğünün üstünden olanca sempatikliğiyle gülümseyerek bakıyordu. İlk bakış, ilk karşılaşış, ilk sempati ya da antipatilerin önemi üzerine fikri vardı. Bu adam Nedim Ağa'nın ortağı olamazdı. Dürzü Haydar belki de gene kendisinin başında patlayacak bir kabak hazırlıyordu. Geçen de define için 5 gün gitmişlerdi ya, masrafı da o yapmıştı ya, bu herifi ya o masrafları çıkartmak için getirmişti ya da başka bir dalaveresi vardı. Ne geçenki masrafları Haydar yaptıysa, kendisi de işte dükkandaki tekmil altınlarını hem de yıllardır bu uğurda harcamamış mıydı? Ama biliyordu, günün birinde defineyi nasıl olsa bulacaklarını. O zaman kuyumcu dükkanının sözü mü olurdu? Az önce tezgah üzerine bıraktığı heykelciyi yeniden aldı, Topal'ın oturmakta olduğu tahta kanepenin bir kıyısına ilişti. Olanca tatlılığıyla sordu. Nedim Ağa ile fabrika ortağı mısınız? Haydar cevapladı. Yok canım. Hani nasıl derler? Ebül Hüdası gibi. Ma mafi, yemin etse başı ağırmaz. Pamuk ticareti üzerine var bir ortaklıkları, öyle değil mi? Topal, evet dedi iç çekerek, var ama. Haydar aldı sözü. Bu da bizim kafada, dik. Nedim Ağa, Medim Ağa taktığı yok. Çünkü malda parada gözü yok. Yalnız Sırrı Usta'nın ümitleri kırılmakla kalmadı, Topal da kızdı. Malda parada insanın gözü olmamak kabil değil tabii dedi. Kabil değil ya, paranın da, malın da haysiyetsizce kazanılanında gözümün olmadığı doğru. Haydar bozulmuştu. Canım anlayıver işte, öyle demek istedim. Sırrı Usta kokuyu adam akıllı almıştı. Herif paralıydı, anlaşılıyordu. Paralı olsun da ister bunu haysiyetle isterse haysiyetsizce kazanmış olsun, para paraydı. Paranın ne haysiyetle ilintisi vardı ne de haysiyetsizlikle. Haydar akıl ederek bu yakınlarda telefon var, istersen arayıver dedi. Topal'ın aklından bu geçiyordu zaten. Nerede diye ayağa kalktı. Çırak da kahveleri söylemiş, kahveciyle birlikte gelmişti dükkana. Sırrı Usta beyefendi telefona götürüver dedi. Çırakla Topal çıktıktan sonra Sırrı Usta paralı mı diye sordu. Bize yetecek kadar dedi Haydar. Var mı birkaç yüz bini? O kadar zannetmem ama. 100 bin zannetmem. 50 bin, 25 bin. Eh, vardır o kadar. Mühim olan o değil. Bu herif tarla çiftlik hastasıdır. Bu da anlattığına göre bunun Nedim Ağa'sı da. Biz bunu Ali Şahin'in oraya düşürelim. Gelirse yaşadık. Çünkü Nedim Ağa sahiden çok sever bunu. Hakkı Bey'e anlat vaziyeti. Tarlalarına yeni paralı bir müşteri işte. Gidip aptal gibi şuna buna yok bağısına satmasın. Dangalak hakkının eline para geçti mi tamam. Sen de ben de harcadıklarımızı fazlasıyla çıkarırız ama bak kalleşlik yok. Yok. Herifi ben getirdim. Hele Nedim Ağa'yı da bu işe soktuk mu? O zaman tadından yenmez. 17. ayrımın sonu, sayfa 264.